Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Habibullah'ın izinde bölümünde yer alan muhterem Abdullah Sert Bey'in kaleme aldığı Kur'an'ı tefekkür için kalp huzuru başlıklı yazıyı sunacağız. İlk insan Hazreti Adem aleyhisselam ve Havva annemiz yeryüzüne indirilirken ömürlerini geçirecekleri bu dünyada nasıl yaşamaları gerektiği, hayatlarıyla ilgili ana esasları kimin belirleyeceği kendilerine yüce yaratıcı tarafından açıkça beyan edilmişti. Dedik ki, "Hepiniz cennetten inin, benden size bir hidayet gelir de her kim hidayetime tabi olursa onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar asla üzüntü çekmezler. Buna karşılık inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalırlar." İnsanoğlunun belirli bir müddet kalacağı bu dünyada birinci gündemi yüce yaratıcısının kendisiyle ilgili muradını doğru anlayıp o ilahi murada göre bir hayat yaşamaktır. Bu ilahi muradın ne olduğu ilahi kitaplarda belirtilmiş, o kitabın ve hitabın doğru anlaşılması için de halk elçileri, rasuller görevlendirilmiştir. Bütün nebiler gönderildikleri toplumlara kendilerine Rabbimiz tarafından indirilen ilahi hakikatleri açıkça duyururken bu beyanın hayat haline gelen ilk örnekleri bizzat kendileri olmuşlardır. Cenab-ı Hak bütün alemlere bir şahit, müjdeci, korkutucu ve Allah'ın izniyle yine Allah'a davet eden, nur saçan bir kandil olarak gönderdiği sevgili Habibine de "Sana kitabı, Kur'an'ı ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik" buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz, ümmetinin arasında bulunduğu müddetçe ihtilafların çözümü ve farklı arayışların telifi için şüphesiz tek merci sadece bizzat Zat-ı Risaletleriydi. Sahabe-i kiram gerek hatırlarına gelen meselelerde gerekse bir ilahi beyanı doğru anlamak için sadece Efendimiz'e müracaat ediyor, onun her buyruğuna ve izahına da tam bir sadakatle gönülden teslim oluyorlardı. Sonraki asırlarda ise dinin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i nebeviyeyi anlamak kalbi kıvam, fıtri istidat ve ilmi kifayetlere bağlı olarak farklılıklar gösterdi. Bunun sonucu olarak da farklı anlayışlar ortaya çıktı. Yüce kelamın doğru anlaşılabilmesi için özellikle Kur'an-ı Kerim belirli esasları önümüze koymakta, ilahi kelamın ayetlerini özellikle kalbi bir huzurla okuyup anlama gayreti içinde olan ilim ehli büyükler de bu esasları Kur'an'ın insanı götürdüğü doğru yola ulaşmanın en sağlam şekli olarak ifade etmektedirler. Bu sağlam şekil bizzat Kur'an tabirleriyle onu tedebbür, tefekkür, tezekkür ve uyanık bir kalple ve diri bir gönülle okumaktır. Nitekim, "Ey Nebi, sana bu mübarek kitabı, ayetleri düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik." Ayeti kerimesi de bunu teyit etmektedir. Her bir ayeti kerimelerde özellikle zikredilen bu ilahi kavramları idrak edebilmek, yani gerçek manada bir tefekkür ve tezekküre ermenin yolu şüphesiz sadece zahiri manaya vakıf olmaktan ibaret olmayıp ayrıca huzuri kalbiden geçmektedir. Gerçek ilim sahipleri Kur'an tefsiri içinde 15 civarında bir ilim dalının iyi bilinmesini gerekli görmüşler. İmam Gazali de meşhur eseri Kimya-i Saadet'te bu manada farklı bir pencere açmıştır. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri manasının anlaşılması 3 kişiye nasip olmaz. 1. Arap dilini bilmeyen, 2. büyük günah işlemekte ısrar eden veya bid'atla meşgul olan, zira o günah ve bid'attan dolayı kalbi kararır da o yüzden Kur'an'ı kavrama yeteneğinden mahrum olur. 3. İtikadi bir meselede İslam itikadına ters düşen zahiri manaya inanan kimse. Sehl bin Abdullah Tüsteri ise bu konuda şöyle der: Kula kitabı ilahiyi anlama konusunda Kur'an'dan her harf için bin mana verilmiş olsa bir ayete verilen mananın nihayetine ulaşılamaz. Çünkü Kur'an Allah kelamıdır. Kelam onun sıfatıdır. Allah için nihayet söz konusu olmadığı gibi kelamın manası için de nihayet söz konusu değildir. Kullar Allah'ın veli kullarının kalplerine verdiği fetih ölçüsünde onun kelamını anlayabilirler. Onun kelamı mahluk değildir. Bu yüzden mahlukatın idraki onun manasının nihayetine ulaşamaz. Çünkü mahlukların idraki sonradan yaratılmıştır. Allah Teala Kur'an'da hidayeti muttakilere has olarak zikretmiştir. Hakikat ehilleri, özellikle de Kur'an'ı dolayısıyla dini anlamada zahir ve batın bütünlüğünü en önemli bir esas ve usul olarak görmüşlerdir. Hadis-i şerifte beyan edilen Kur'an'ın bir zahiri bir de batını vardır ifadesinin şerhinde şöyle buyurulmuştur. Kur'an'ın bir zahiri dil bilgisiyle anlaşılan manası vardır ki herkes onu anlayamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda buyuruyor ki, kim Kur'an'a kendi kanaatiyle mana vermeye kalkarsa, isabet etse de hata etmiş olur. Bazı İslam büyükleri de zahirden maksat Kur'an'ın lafızlarıdır. Onu okumada herkes eşittir. Batından maksatsa onun gerçek mana ve maksadıdır ki, kabiliyet ve bilgiye göre herkes değişik anlar demişlerdir. İbn-i Mesud radıyallahu anh buyurur ki, İlim istiyorsan Kur'an'ın manası üzerinde düşün ve onu iyi anlamaya çalış. Çünkü onda öncekiler ve sonrakilerle ilgili bütün bilgiler vardır. Hasılı Kur'an'ı ve dini doğru anlamak için gereken edep ve şartları gözetmek mühim bir düsturdur. Zamanımızda kimilerinin yaptığı gibi öğrendiği birkaç kelime Arapçayla hatta onu bile öğrenmeden kendi dilindeki tercemelere bakıp kendi kanaatlerini tek gerçek olarak ortaya sürmemek ve bir şeyler bildiğini iddia etmemek gerekir. Kandehlevi, Fezaili Amal bu konuda nihai hüküm vahye mazhar bir nebi olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği bir duasındaki şu hakikattir. Efendimiz doğruya ulaştıranın sadece Cenab-ı Hak olduğunu ümmetine öğreterek buyuruyorlar ki, ey Rabbim, rüşt, doğru, gerçek ve hidayet olan sen bana ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi'nin Habibullah'ın izinde bölümünde yer alan muhterem Abdullah Sert Bey'in kaleme aldığı Kur'an'ı tefekkür için Kalp Huzuru başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Ve bir başka yazıyla devam edeceğiz. Profesör Doktor Kerim Buladı'nın kaleme aldığı Mümin işittik ve itaat ettik diyendir başlıklı yazıyla devam ediyoruz programımıza. Kur'an'da Allah Teala'nın açıkladığı hususları ve hükümleri gelişi güzel tartışmak ve bu hükümleri çağımızda gelişen algıya uyarlamaya çalışmak ciddi bir zihniyet problemidir. Kur'an'ın tarihsel bir metin olduğu ve ilk muhataplarının diliyle indiği ve onların anlayacağı bir üslupta gönderildiği doğrudur. Ancak Kur'an, vahiy zincirinin son halkasıdır. O, getirdiği mesajlarla evrensel bir özellik taşır. Onun ortaya koyduğu hükümler, o günkü muhataplarına hitap ettiği gibi, onlardan sonra gelen ve kıyamete kadar gelecek olan bütün insanları kapsamaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zatına mahsus hükümler ya da o günkü muhatapların tavır ve davranışlarını ve yapıp ettiklerini konu edinen ilkeler hususi gibi görünse de temelde onlar da çağımızın ve geleceğin insanlarına yönelik emirler, yasaklar ve beyanlardır. Öteden beri ve günümüzde kadın hakları denince sürekli ileri sürülen hususlar kadının şahitliği, kadına tayin edilen miras, hakkı ve erkeğin kavvamlık, idarecilik vasfı gibi meselelerdir. İnsanı yaratan, onu akılla ve iradeyle donatan Allah Teala'dır. Onun ihtiyaçlarını zamana bağlı kalmaksızın bilen ve rızkını temin eden de O'dur. O, şerefli olarak yarattığı insanı kulluk açısından kadın ve erkek ayrımı yapmamıştır. Kim üzerine düşen kulluk görevini yaparsa, kadın olsun erkek olsun, onu mükafatlandıracağını vaat etmiştir. Fakat O kadınları ve erkekleri ayrı bir hususiyette yaratmış ve buna göre çeşitli sorumluluklar yüklemiştir. Bu çerçevede onların farklılıklarına göre de taksimat yapmıştır. Bir müminin böyle bir iradeye itaat etmekten başka bir davranış içerisine girmesi düşünülemez. Her sahada ezilen ve sömürülen kadının güya haklarını savunmak adına gerek ilahiyatçılar ve gerekse diğer ilim adamları tarafından söz konusu hükümleri adil ya da yerinde görülmeyerek çağımızın kör anlayışına uyarlama çabalarını Kur'an'ın ruhuyla bağdaştırmak mümkün değildir. Kur'an, müminlerden teslimiyet ister ve onların özelliklerini işittik ve itaat ettik ilkesiyle hülasa eder. Kur'an, elbette Allah Teala'nın sözlü ya da sözsüz ayetleri hakkında düşünmeyi, kafa yormayı ve anlam çabasını sürdürmeyi emreder. Ancak manası ve hükmü gayet açık ve seçik, yani muhkem olan ayetlerdeki hükümler üzerinde gelişi güzel kafa yormayı da fitne olarak yorumlar. Sözünü ettiğimiz hükümler ve benzerleri konusunda samimi bir mümin, bu ister ilim adamı ya da halktan biri olsun, öncelikle Allah böyle emretmiştir. İşittik ve itaat ettik, Allah'ın muradına razıyız. Onun hükmüne asla itirazımız olamaz. Onun koyduğu hükmü beğenmezlik bizim imanımızda çelişir diyerek teslimiyet göstermelidir. İslam'ın ilk nesli ve Kur'an'ın ilk muhatapları olan ashab-ı kiram böyle yapmıştır. Bu hususta bazı misaller vererek makalemizi tamamlamak istiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, Allah'ın emrine itaat konusunda çok hassas davranır ve hiç tereddüt etmeden gereken teslimiyeti göstermekten geri kalmazlardı. Sakif kabilesiyle Muire oğullarının cahiliye döneminde birbirleriyle yaptıkları alışverişlerde faiz hakimdi. Kendilerine İslam ulaşınca Müslüman oldular. Sakif kabilesi aralarında istişare yaparak Muire oğullarından faiz alacaklarını istediler. Ancak Muire oğulları İslam'a girdikten sonra artık Sakif kabilesine olan faiz borçlarını ödemeyeceklerini söylediler. Mesele Mekke valisi olan Attab bin Eside götürüldü. Attab peygamberimize durumu bir mektupla sordu. Bunun üzerine, "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş olur." Ayetleri indi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Attab bin Eside bu ayeti yazdırıp gönderdi. Attab ayetleri onlara okudu. Ümeyr bin Amr'ın oğulları ayetleri dinleyince, "Biz Allah'a tevbe ediyoruz, ona yöneliyor ve teslim oluyoruz, faiz alacağımızı terk ediyoruz." diyerek bütün faiz alacaklarından vazgeçmişlerdir. Sahabenin Kur'an'ın ahkamına, bir başka deyişle kendilerine yöneltilen emir ve yasaklara karşı sergilediği hassasiyeti, teslimiyeti ve inkiyatı günümüzde Müslümanlar gösterebiliyor mu? Kur'an'ın emir ve yasaklarını Beni Sakif'in tereddütsüz ve hiçbir kayıt koymadan ortaya koyduğu itaatin benzerini ne kadar gerçekleştirebiliyor? Sahi asrımızda yaşayan müminler Kur'an'ın hükümlerini içselleştirmede işin neresindedir ve teslimiyet boyutu hangi seviyededir? Ümmet olarak bütün bunların muhasebesini yapmak zorundayız. Sahabenin örnek bir nesil olmasındaki en önemli hikmeti, belki de onların kendilerine tevcih edilen ilahi emir ve yasaklara şartsız teslimiyet göstermelerinde aramak gerektiği kanaatindeyiz. Ashab-ı kiram Kur'an'ın açıkladığı yasaklara karşı son derece hassasiyet göstermiş, Allah Teala'nın haramlara dair hükümleri kendilerine ulaşır ulaşmaz, daha önce alışık oldukları adetleri süratle ve tereddüt etmeden terk etme kararlılığını göstermiş ve bu konuda gelgitler yaşamamışlardır. Bu durum, onların samimi bir imana sahip olduklarını, Kur'an'ın ilkelerini uygulamak için kesin irade ve mükemmel bir sadakat sergilediklerini göstermektedir. Hazreti Ömer, "Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyorsunuz değil mi?" ayetiyle içkinin kesin olarak yasaklandığını ifade eden ayetleri duyunca "Vazgeçtik ya Rabbi, vazgeçtik ya Rabbi" diyerek kesin iradesini ve teslimiyetini ortaya koymuştur. Ashab-ı kiram kendilerine emredilen bir hükmü uygulamakta kararlılık göstermiş, acele davranmış ve coşkulu bir şekilde onun gereğini yerine getirmek için hiçbir fedakarlıktan çekinmemişlerdir. Müslüman kadınlar, başörtüsüyle ilgili "Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna, ziynet yerlerini göstermesinler, başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar" ayetinin hükmü kendilerine ulaşınca hiç tereddüt etmeden üzerindeki şallarını ya da dış elbiselerinin bir ucunu yırtarak başörtüsü yapmış, gecikmeye mahal bırakmadan derhal o ilkeyi uygulamak için birbiriyle yarışmışlardır. Hazreti Ayşe'nin rivayetine göre ilk muhacir hanımları başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler ayeti inince dışa giyilen en sıkı dokunmuş elbiselerini ortalarından kesip başörtüsü yapmışlar ve onlarla başlarını örtmüşlerdir. Hazreti Peygamber kendisine gönderilene iman etmekle yükümlü kılındığı gibi müminler de aynısıyla sorumlu kılınmışlar ve her biri Allah'a, meleklere, aralarında hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün peygamberlere iman etmişlerdir. Hazreti Peygamber bu çerçevede Allah'ın emirlerini duyar duymaz işittik, İtaat ettik şeklinde kayıtsız şartsız teslimiyet gösteren, Allah'ın yasakları kendilerine ulaştığında itiraz etmeden boyun eğen ve tevhid inancına bağlı güzide bir toplum inşa etmiştir. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Kerim Bulad'ı imzalı "Mümin işittik ve itaat ettik diyendir" başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de ve son olarak Haşim Akın'ın kaleme aldığı "Burkina'da Tek Başına Bir Ümmet" başlıklı yazıyla noktalayacağız programımızı. Her birimizin sahabe-i kiram içinden hayatına özendiği ve cennetteki makamına hayran olduğu yıldızlar vardır. Onlar zor bir hayatı yaşayıp çok kazandılar. Bizim gibi miras olarak ve kolayca bulmadıkları bu din için çok bedeller ödediler. Elbette her şeyin de kıymeti onun kazanımı için ödenen bedeliyle doğru orantılıdır. Bir iman uğruna güzel bedeller ödeyip bizlere yol gösteren bu güzel örneklerden birinin de Ebu Zer Gifari olduğunu biliriz. Allah'ın kutlu nebisi onun için Ebu Zer, "O yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız haşrolur" diye buyurur. Onun o iman kararlılığı ve tüm işkencelere rağmen imanını ikrar edişi hepimiz için gözlerimizi buğulandıran bir hadisedir. Burkina Faso'da böylesi güzel bir simayla tanışmak nasip olmuştu. Adı Saad. Uzak diyarlarda bir köyde yaşıyordu. Bundan 50-60 sene önce gençlik yıllarında bir tevafuk eseri Müslüman olmuş, köyün ilk ve tek Müslümanı olarak kendisine gelen her türlü engele direnmiş, kendisine yapılan her türlü işkenceye, dışlamaya, hakaret ve aşağılamalara sabretmiş, köyden çıkıp kaçması, başka bir yere gitmesi teklif edilmiş, onu da kabul etmemiş, ben gidersem bu köyde Allah'a secde eden kimse kalmaz diye cevap vermiş. Evlilik yaşı gelmiş, kız vermemişler. Hatta çevre köyleri de vermemesi için ikna etmiş, korkutmuşlar. Yıllarca bir sabır timsali olarak köyünde kalmış ve onların da hidayeti için dua etmiş. Sonra köylü onun bu haline zor da olsa alışmış. Bundan 7 yıl kadar önce köye bir grup Müslüman gelmiş. Köyün halkına İslam'ı tebliğ etmişler. Köyde hidayet töreni yapılmış ve köyün içinde Müslüman olmak meşru bir hale gelmiş. Müslüman olanların sayıları da çoğalmaya başlayınca Saat amca ikinci kez doğmuş sanki. Köylerine inşa edilen mescidin daimi müezzini olmuş. Nasıl olmasın ki yıllarca hayalini kurduğu günlere ulaşmış. Artık onun köyünün de bir mescidi var ve orada ezan okunuyor. 5 vakit namazı hem de dün kendisine düşmanlık edenlerle birlikte kılıyor. Cuma günleri cuma namazı eda ediliyor büyük bir cemaatle. Onu gördüğümüzde yaşı ilerlemiş, saçı ve sakalı nurlanmış ama gönlü hala gençti. Onu gençleştiren en önemli sebep de köyünün İslam'la müşerref olmasıydı. En son görüşmemizde gülümseyerek Türkiye'ye gitmek istediğini ve bunu başaracak kadar da güçlü olduğunu söylemişti. Biz de inşallah diye mukabelede bulunmuştuk. Araya salgın ve buna bağlı bazı seyahat yasakları girince uzun süre görüşmek de mümkün olmadı. Nihayet o köye yolumuz düşünce mescitte kendisini göremedik. Namazdan sonra merak edip durumunu sorduk. Acı haber tez duyulur derler bizde ama bu acı haber meğer bize geç gelmiş. Bu yasakların devam ettiği ve ulaşımın kesildiği dönemde vefat etmiş bu iman temsilcisi. Ömrünün son günlerinde küçük evinde hayatı zorlaşmış. Köyün imamı ve diğer Müslümanlar onu hiç yalnız bırakmadan ihtiyaçlarıyla ilgilenmişler. Ancak Müslüman olmayan yakın akrabaları onun bu yalnız halini kendileri için bir görev bilip onu evlerine götürmüşler ve ecel orada emanetini almış. Onun yalnızlığına yeni bir yalnızlığı daha ilave edilmiş. Tüm çabalara rağmen cenazenin teçhiz ve tekfin işini Müslümanlara vermemişler. Evlerinin yanında bulunan aile mezarına defnedilmiş. Zira burada bizim köyler gibi toplu mezarlıklar yoktur. Her ailenin evinin yanında kendi mezarlığı olur. O muasır bir Ebu Zer olmuştu. Yalnız yaşamıştı. Yalnız da öldü. Hayatında Ebu Zer'i duymuş muydu, onun hayatına nasıl özenmişti bilemem ama ancak sonu öyle oldu. Haberi duyunca onun kabrini ziyaret edebilir miyiz diye sorduk. Bunun çok zor olduğunu ve muhtemelen izin vermeyeceklerini söylediler. Daha sonra soracaklar ve belki başka bir zamanda. Evlenmemişti ve çocukları da yoktu. Akrabaları ise yıllardır ona düşmandı. İslam'la tanışmasından sonra onun kalbine müdahale edemeseler de son döneminde hayatına müdahale etmek istemişler. O, şimdi çok sevdiği ve hayatında türlü zorluklara katlandığı Rabbinin nimetleriyle olmalı. Hiç görmediğiniz ve tanımadığınız böylesi mücahit ruhlu bir Müslümana Fatiha okumak ister misiniz? Buyurun o zaman. Haşim Akın'ın kaleme aldığı Burkina'da tek başına bir ümmet başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2021 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.